Ayrım 22.
Hoca yanılıyorsun diye bağırdı. Senin aklın sıra ne bir şey yapılır ne de yıkılır. Bunu senin aklın almaz. Yalnız yine söylüyorum, bütün bunlar hayra alamet değil. Ne köprü, ne kasaba, ne de bunları gözleriyle gören bizler için. Öteki haince kapıya da hocanın başına gelenleri ima ederek doğru, doğru dedi. Bu köprünün ne olduğunu hoca kadar kimse bilemez. Hoca bu imayı umursamadan herkesin alay ettiği ama yine de birkaç kez seve seve dinledikleri hikayelerden birini anlatmaya başladı. Rahmetli babam dünyada ilk köprünün nasıl kurulduğunu Şeyh dededen dinlemiş. Bana çocukken anlatmıştı. Kadir-i Mutlak dünyayı yarattığı zaman dünyanın yüzü nakışlı güzel bir tabak gibi dümdüz ve parlakmış. Şeytan Allah'ın Ademoğluna bu bağışını kıskanmış ve henüz yeryüzü sertleşmemiş ve bir hamur gibi yumuşakken Allah'ın topraklarını uzun tırnaklarıyla elinden geldiği kadar derin tırmalamaya başlamış. Hikaye rivayet eder ki insanlarla ülkeleri birbirinden ayıran uçurumlar, ırmaklar böylece meydana gelmiş ve Allah'ın Ademoğluna gıdasını sağlayacak bir bahçe gibi hediye ettiği dünya da onların bir yerden başka bir yere gitmelerini imkansız hale sokmuş. Allah bu Melun'un yaptığı işleri görünce gazaba gelmiş ama şeytanın bozduğu bu işi baştan yapamayacağı için insana yardım etmeleri ve her şeyi kolaylaştırmaları için meleklerini yollamış. Melekler zavallı insanların bu derinlikleri ve uçurumları aşamadıklarını, işlerini göremediklerini, bir kıyıdan öbür kıyıya seslenerek boşuna vakit kaybettiklerini görünce bu yerlerin üstüne kanatlarını germişler. İnsanlar da bir yandan öbür yana kolayca geçebilmişler. Ademoğlu da köprünün nasıl yapıldığını işte bu meleklerden öğrenmiş. Onun için köprü yaptırmak, çeşme yaptırmaktan sonra en büyük sevaptır. Her köprünün ne biçim olursa olsun, ister bir senin üstüne uzatılan bir ağaç kütüğü, ister Mehmet Paşa'nın güzel eseri gibi olsun, başında daima bir melek bekler ve Cenab-ı Hak ona ne kadar ömür verdiyse o kadar dayanır. Dinleyenler nezaketle "O Allah'ım, Allah'ım" diye şaşkınlıklarını gösterdiler. Böyle konuşarak zamanı kısaltıyorlardı. Oysa günler geçiyor, orada köprünün üstünde el arabalarının gıcırtıları, kumla çimentoyu karıştıran makinenin gürültüleriyle birlikte işler de ilerliyordu. Her zaman her tartışmada olduğu gibi söz yine hocada kaldı. Çünkü onunla bir tartışmayı sürdürebilecek ya da sürdürmek isteyecek kimse yoktu. Hele bunlar gibi şimdi kahvesini içmiş olan, yarın da vakitlerinin bir bölümünü onun dükkanında geçireceğini bilen kişiler böyle bir işe hiç kalkışmazlardı. İşte hoca dükkanının önünden geçen ya da bir iş için dükkana gelenlere böyle konuşuyordu. Hepsi de ona alaycı bir merakla ya da dikkatle dinliyorlardı. Ama kasabada onu onun gibi düşünen hiç kimse yoktu. Kötümserliğini kendisinin bile gereğince açıklayamadığı o karanlık duygularında kimse anlamıyordu. Zaten onu çoktan beri herkesten ayrı düşünen, inatçı bir adam olarak kabul etmişlerdi. Şimdi yıllar, geçim zorlukları, genç karısının huysuzlukları da onun her şeyi daha karanlık görmesine neden oluyordu. Onun içinde her şeye uğursuz ve mistik bir anlam veriyordu. Halkın çoğu yabancıların yıllardan beri kasabada ve dolaylarında yaptığı şeylere olduğu gibi köprüde yapılan işlere de ilgisiz davranıyordu. Birçoğu da kum, tahta ve işçilere yiyecek taşımakla hayatını kazanıyordu. Yalnız çocuklar işçilerin tahta iskelelerin arkasından geçerek orta sütundaki o karanlık oda dedikleri deliğe girdiklerini görünce düş kırıklığına uğradılar. Çünkü onların inancına göre orada bir Arap yaşıyordu. Oysa bu delikten çıkan işçiler ırmağa sepet sepet kuş pisliği atmışlar ve hepsi de bu kadarla kalmıştı. Arap görünmemişti. Arabın deliğinden çıktığını, karşısına ilk çıkan işçinin göğsüne bir yumruk indirdiğini görmek için boş yere kıyıda bekleyip okula geç kalmışlardı. O öylesine şiddetle vuracaktı ki işçi büyük bir kavis çizerek sallanan iskelenin üstünden uçup doğru ırmağın içine yuvarlanacaktı. Bekledikleri o olmadığı için kızıyorlardı. Küçüklerden bazıları böyle bir şey gördüklerini anlatmaya çalıştılarsa da kimseyi kandıramadılar. Çocuklar onlarla alay ettiler. Yeminleri de boşa çıktı. Köprünün onarımı biter bitmez suyun getirilmesi işi başladı. O zamana kadar kasabanın tatlı su akan iki çeşmesi vardı. Onlar da meydanda bulunuyordu. Öteki çeşmelerin hepsi de aşağı kasabada olduğundan suları Dirine ve Rızlav'ın sularıyla karışıyor, bulanık akıyor, sıcakta ırmağın suyu azalınca da büsbütün kuruyordu. Mühendisler bu suyu sağlığa uygun bulmadılar. Yeni su dağdan, Kabernik'in altından, Dirina'nın öbür yakasından getiriliyordu. Boruların şehre gelmesi için köprüden geçmesi gerekiyordu. Köprüde yeniden telaş ve bağırışmalar başladı. Taşları söktüler, borular için yollar kazdılar. Maltızlar yakarak üzerinde zift ısıttılar, kurşun erittiler. Halk ötekileri olduğu gibi bu çalışmaları da yalnızca şüpheli gözlerle seyrediyordu. Dükkanına kadar uzanan dumandan rahatsız olan Ali Hoca kaşlarını çatıyor ve dinsizlerin getirdikleri bu sudan küçümseyerek söz ediyordu. Onun düşüncesine göre bu su ne içmeye ne de abdest almaya elverişliydi. Eğer eskisi gibi saf kanatlar bulunsaydı bu suyu onlar bile içmezdi. Oteline su getirtmiş olan Lotika ile alay ediyordu ve onu dinlemek sabrını gösterenlere borularla getirilen bu suyun kasabanın er geç başına gelecek olan görünmez felaketlerin bir belirtisi olduğunu söylüyordu. Ertesi yazın sonlarına doğru bu işte ötekiler gibi sona erdi. Boruların yerleştirilmesi bitti. Yeni demir musluklardan kuraklıkla ya da suyun yükselişiyle hiç ilgisi olmayan bol ve temiz bir su akıyordu. Kasabalıların çoğu evine su getirtti. Bazısı yalnız avlusuna kadar aldı. O yılın sonbaharında demir yolu yapmaya başladılar. Bu daha uzun sürdü, daha önemli bir girişim oldu. Önceleri köprüyle hiçbir ilgisi yokmuş gibi görünüyordu. Ama bu sadece görünüşten ibaretti. Demir yolu dedikleri bu daracık yol, gazete makalelerinde ve resmi yazışmalarda Doğu Demir Yolları diye adlandırılıyordu. Bu yol Vardiş'te Saraybosna'yı Sırbistan'a, Uvats'ta da Türk sınırı olan Yeni Pazar sancağına bağlayacaktı ve en önemli istasyonu olan Visegrad'dan geçecekti. Bu yolun stratejik ve politik öneminden bütün dünyada çok söz edilmişti. Hatta Hersek'in ilhak edileceğine ve Avusturya Macaristan'ın sancaktan geçerek Selanik'e kadar uzanmak istediğine dair söylentiler çıkmış ve bunların doğuracağı karışıklıklar da tartışılmıştı. Ama burada, kasabada henüz her şeyin çekici ve zararsız bir görünüşü vardı. Yeni müteahhitler, yeni işçiler geliyor ve birçokları içinde yerler ayrılıyordu. Bu kez her şey büyük ölçüde oluyordu. Bu 166 kilometrelik yolun üstünde 100 kadar köprü ve kemerli köprü, aşağı yukarı 130 tünel vardı. Devlete 74 milyon krona mal olmuş, yapılması 4 yıl sürmüştü. 1 kron 5 gümüş karşılığıydı. 20 kron 1 Türk lirası ederdi. Halk bu yüksek rakamları söylerken hiçbir sayıya sığmayan bu altın dağını görmek istiyormuş gibi dalgın dalgın uzaklara bakıyordu. Bazı Vişegradlılar avuçlarının içinde saymış gibi anlayışlı bir tavırla 74 milyon diye tekrarlıyorlardı. Üçte ikisi hala doğruluğunu koruyan bu uzak kasabanın insanları bile sayıların tutsağı olmaya ve istatistiklere inanmaya başlamışlardı. 74 milyon. Yani kilometre başına aşağı yukarı yarım milyona yakın bir para. 445.782.12 kron. Bu ağız dolusu sayıları tekrarlıyor ama ne daha zengin ne de daha akıllı oluyorlardı. Demir yolunun yapılışı sırasında halk ilk olarak bunun işgal yıllarının kaygısız, kolay ve emin kazancına benzemediğini anlamıştı. Bu son yıllar içinde eşya ve erzak fiyatlarında hayli yükselme olmuştu. Fiyatlar yükseliyor, bir daha da inmiyordu. Kah daha uzun, kah daha kısa bir süre sonra yeniden bir yükselme oluyordu. Para kazanılıyordu, gündelikler dolgundu. Yine de kazanç ihtiyaçtan %20 eksikti. Bu her gün sayısı artan bir sürü insanın hayatını zehirleyen çılgın ve sinsi bir oyundu. Buna karşılık yapılacak bir şey de yoktu. Çünkü kökü ta uzaklardaydı. İlk yılların bereketinin geldiği o aynı erişilmez kaynaklardan geliyordu. İşgalden hemen sonra zengin olmuş birçok patron aradan 15-20 yıl geçmeden fakirleştiler. Çoğunun oğlu şimdi başkalarının yanında çalışıyordu. Tabii yeni gelenler arasında da para yapanlar vardı. Ama para sonunda insanın avucunu boş, namusunu da kirlenmiş olarak bulduğu bir hayal oyunu gibi onların avucundan da akıp gidiyordu. Şimdi kazançların ve hayata getirdikleri kolaylığın birçok sıkıntılı yanı olduğu da ortaya çıkıyordu. Para ve onu elinde tutanlar kurallarını kimsenin gerektiği gibi bilmediği, sonucu belirsiz bir oyuna yatırılan bir paraya ve yatırım yapanlara benziyordu. Farkına varmadan hepimiz bu oyuna ortak oluyor, kimimiz az, kimimiz çok bir yatırımla tehlike karşısında bulunuyorduk. 4. yılın yazında ilk tren yapraklar ve yeşilliklerle süslü olarak kasabadan geçti. Bu genel bir eğlenceye yol açtı. İşçilere fıçı fıçı biralarla bir öğle yemeği verildi. Mühendisler ilk lokomotifin yanında resim çektirdiler ve o gün yolcuları bedava taşıdılar. Bu ilk trene binenlerle alay eden Ali Hoca, bir gün bedava ama ömür boyunca paralı diyordu. Tren bir kez işlemeye başlayınca köprünün ve kasabanın yaşamında oynayacağı rol de anlaşıldı. Yol meydanın altındaki dik yamaç boyunca uzanıyordu. Dağın üstünde kazılan yol kasabayı dolaşıyor ve Dirina'yı keserek Rızav'ın kıyısında son evlerin yanına kadar iniyordu. İstasyon oradaydı. İster insan olsun ister eşya, Saraybosna ve Saraybosna yoluyla bütün batı dünyasına yapılan her türlü taşıma işleri o günden sonra artık Dirina'nın sağ kıyısından yapılmaya başladı. Sol kıyı ve onunla birlikte köprü de felce uğramıştı. Artık köprüden sadece sol kıyıda oturan köylülerin yük taşıyan atlarıyla ormanlardan istasyona odun taşıyan öküz ya da at arabaları geçiyordu. Köprüden sonra Liyeska tepesine geçerek Saraybosna'ya giden yolu eskiden arabacıların şarkı sesleri ve hayvanların boyunlarındaki çıngırakların yankılarıyla inleyen yolu, bazı evlerle yolların son demlerini süsleyen ot ve yosunlar kaplamaya başlamıştı. Artık yolculuklarda köprü kullanılmıyor, kimse oradan uğurlanmıyor, orada vedalaşılmıyor, yolcular atlarla uğurlanmıyor ve geceleri at üstündeki yolcuların arkasından su dökülmüyordu. Yük beygirleri, üstü muşamba örtülü yük arabaları ve eskiden Saraybosna'ya gitmek için kullanılan yolcu arabaları işsiz kalmıştı. Yolculuk geceyi Rogatitsa'da geçirerek iki gün sürmüyordu. 4-5 saat içinde sona eriyordu. Bu herkesi düşündürüyor ve hemen hızın getireceği kârları hesaplıyorlardı. Bir iş için sabahleyin Saraybosna'ya gidenlerin akşam evlerine dönmelerini sevinerek karşılıyorlardı. Yalnız şüpheci, inatçı, fazla açık sözlü, daima herkesten ayrı düşünen Ali Hoca dışında tabii. Şimdi işlerini çok çabuk bitirdiklerini, hem zamandan hem paradan kar ettiklerini söyleyenlere hoca ters ters, önemli olan insanın kazandığı zamanı hesap etmek değil, o zamanı nasıl harcadığını bilmektir diyordu. Eğer bu zaman kötülük yapmaya harcanırsa onu iktisat etmek bin kere hayırlı olur. Yine önemli olan bir insanın çabuk gitmesi değil, nereye gittiğini ve ne yapmaya gittiğini bilmesidir. Onun için tüccara da acı acı şunları söylüyordu. Eğer gittiğin bir cehennemse daha ağır gitmek daha hayırlı olur. Eğer Avusturyalıların bu makineyi senin gideceğin yere çabuk gitmen ve işini daha çabuk görmen için icat ettiğine inanıyorsan aptalın birisin. Sen yalnız bir yerden öbür yere gittiğini görüyorsun ama makinenin seninle birlikte senin gibilerden başka neler getirip götürdüğünü hiç sormuyorsun. Trenle yolculuk et dostum, istediğin kadar et. İnşallah bir gün seni büyük bir düş kırıklığına uğratmaz. Bir gün gelecek, Avusturyalılar seni trenleriyle istemediğin ve gitmeyi hiç düşünmediğin yerlere de sürükleyecekler. Taş Han'ın üst yanından tren düdüğüne her duyuşunda hoca kaşlarını çatıyor, dudaklarından anlaşılmaz sözcükler dökülüyordu. Dükkanından yandan görünen köprüye bakarak bir tek sözle yapıldığını, şehirlerin ve şehirlilerin barış ve sessizliklerinin de belki bir tren düdüğüne bağlı olduğunu düşünüyordu. Ya da vücudu çökmüş ve birden ihtiyarlamış olan adama öyle geliyordu. Ali Hoca her yerde olduğu gibi bu düşüncesinde de yalnızdı. Herkes ona tuhaf bir adam gözüyle bakıyordu. Doğruyu söylemek gerekirse köylüler de Şimendifer'e öyle kolay alışamamışlardı. Ona biniyor ama bir türlü onunla kaynaşamıyor, adetlerini, saatlerini öğrenmiyorlardı. Güneş doğmadan dağdan iniyor ve güneş doğarken kasabaya geliyorlardı. Daha ilk dükkanların önüne gelince hemen endişeyle soruyorlardı. Makine gitti mi? İşi gücü olmayan yalancı, vicdansız dükkan sahipleri, ihtiyar senin dünyadan haberin yok galiba, o gideli çok oldu diyordu. Allah aşkına, yarın bir başkası kalkacak, merak etme. Arkasından gelen çocuklarla kadınlara bağırarak ve acele acele giderek her önüne gelene aynı şeyi soruyordu ve böyle konuşarak istasyona geliyorlardı. Orada bir memur onlara aldatılmış olduklarını, trenin kalkmasına daha 3 saat olduğunu söylüyordu. O zaman rahat bir nefes alarak istasyonun duvarı dibine oturuyor, torbalarını açarak kahvaltı ediyor, konuşuyor, uyukluyorlardı. ama kulakları da hep tetikteydi. Bir yerden marşandiz düdüğü işitildi mi hemen ayağa fırlıyor, eşyalarını sürüklüyor, hadi kalkın makine geldi diye bağırıyorlardı. Perondaki memur onları dışarı iterek söyleniyordu. Deli misiniz? Size tren kalkmasına daha 3 saat var demedim mi? Kuşku ve güvensizlik içinde tekrar yerlerine dönüyorlardı. Ama bir düdük sesi duyulunca yine fırlıyor, itişe kakışa koşuyorlardı. Memur yine söylenerek onları geri yolluyordu. Bir türlü makinenin ne olduğunu anlayamıyorlardı. Onlar için o hızlı, esrarlı ve sinsi bir şeydi. Dikkat edilmezse göz açıp kapayıncaya kadar insanın elinden kaçardı. O sadece köylüyü nasıl aldatıp kaçacağını düşünürdü. Bütün bunlar hocanın tersliği ve köylünün aptallığı gibi saçma şeylerdi. Halka gelince trenle alay ediyor ama daha kolay, daha hoş olan bütün modern buluşlara alıştığı gibi ona da alışıyordu. Yine eskisi gibi gidip kapıya da oturuyor, günlük işler için köprüden geçiyor ama yolcular gelince yine zamanın gösterdiği biçimi ve yolu benimsiyordu. Halk köprünün o eski köprü olmadığına, köprüden geçen yolun artık batı ile doğuyu birleştirmediğine inanıyor ve bunu kolayca kabul ediyordu. Daha doğrusu bunu düşünmüyordu bile. Kusursuz bir anlayışın ve büyük bir sanatın eseri olan köprü ise ihtiyarlık ve değişkenlik nedir bilmeden, geçici şeylerin kaderini paylaşmadan yine her zamanki gibi o ölümsüz gençliği içinde uzanıyordu. 17. Ama orada köprünün yanı başında, kaderin kendisini bağladığı kasabada yeni zamanların meyveleri olgunlaşmakta devam ediyordu. 1908 yılı geldi ve onunla birlikte büyük bir endişe ve karanlık bir tehdit gölgesi de kasabanın üstüne çöktü. Aslında bu değişiklik daha önce aşağı yukarı 100 yılın ilk yıllarında ve demir yolu yapıldığı sıralarda başlamıştı. Fiyatların yükselmesi, kağıt paranın, hisse senetlerinin o iniş çıkışları yüzünden politikadan daha çok konuşulmaya başlanmıştı. O zamana kadar kasabalılar sadece bildikleri ve yakından ilgilendikleri kazançları, sağlıkları, eğlenceleri, aileleri, mahalleleri ve dini toplumları gibi şeylerle uğraşırlardı. İleriye geriye bakmadan sadece onlara ilgi gösterirlerdi. Şimdi kendi ufuklarını aşan ve uğraşı çevrelerinin dışına çıkan konular üzerine de konuşuyorlardı. Saraybosna'da partiler, dini, milli birlikler ve örgütler kuruldu. Hemen sonra da bunların kasaba örgütleri oluştu. Saraybosna'da yeni çıkan gazeteler Vişegrad'a geliyordu. İlk kim Sırplar, sonra Müslümanlar, en sonra da Museviler okuma salonları açtılar, kololar oluşturdular. Lise öğrencileriyle Prag ve Viyana Üniversitesi'nde okuyanlar tatillerini burada geçiriyor, yeni kitaplar, broşürler ve yeni bir konuşma biçimi getiriyorlardı. Yaşlıların daima tekrarladıkları gibi dilini tutmanın ve düşüncesini kendine saklamanın doğru olmadığını göstererek gençlere örnek oluyorlardı. Yeni adlarla yeni kurumlar ortaya çıktı. Daha geniş temellere dayanan, atak amaçları olan kurumlar. Arkalarından da işçi birlikleri kuruldu. İşte o zaman ilk olarak grev sözcüğü duyuldu. Genç çıraklar daha ciddileşmişlerdi. Akşamları kapıya da başkalarının anlayamadıkları şeylerden konuşuyor, birbirlerine sosyalizm nedir, dünyada işçi sınıfının amacı ve yolu gibi tuhaf adlar taşıyan ciltsiz bir takım broşürler veriyorlardı. Köylülere tarımsal sorunlardan, köylü haklarından, devlet topraklarından söz ediyorlardı. Köylüler de bunları sonradan düşünüp aralarında konuşmak için zihinlerini yerleştirmek istiyormuş gibi kaşlarını çatarak, bıyıklarını hafifçe oynatarak ve başka yana bakarak dinliyorlardı. Kimi vatandaşlar dilde ve düşüncedeki bu yenilikleri kabul etmiyor, kimileri tedbirli davranarak susmayı tercih ediyordu. Ama gençler, fakirler ve işsizler bu sözleri şimdiye kadar gizledikleri ihtiyaçlarına cevap veren, hayatlarına o zamana kadar yoksun oldukları büyük bir şey, bir heyecan katan bir müjde gibi karşılıyorlardı. Partiler ve dini toplumlar tarafından yayımlanan makaleleri, konuşmaları, memorandumları okudukça içlerinde sanki bağlı olan bir şey birden bağlarını koparıyor, ufuklarda olan başka insanlar ve başka güçlerle birleşiyordu. O zaman birbirlerine şimdiye kadar hiç bakmadıkları bir yönden bakıyorlardı. Kısacası hayat daha zenginleşmiş ve o zamana kadar kapalı olan imkan ufukları artık herkese açılmıştı. Aslında ne yeni bir şey elde ettikleri ne de yeni bir şey gördükleri vardı. Ama gözleri kasabadaki gündelik yaşamların ötesine de erişebiliyordu. Gelenekleri değişmemişti. Yaşayış biçimleri ve aralarındaki ilişkiler yine aynıydı. Yalnız eski gelenekleriyle oturmuş, kahvelerini, sigaralarını içer, rakılarını yudumlarken aralarına yeni bir konuşma biçimi, atak sözler ve fikir tartışmaları giriyordu. Halk bölünmeye ve gruplara ayrılmaya başlamıştı. Yeni ilkelere ve yeni inançlara göre ya birbirlerine yaklaşıyor ya da birbirlerinden uzaklaşıyorlardı. Ama daima o eski tutkular ve atalardan kalma tepkiler çerçevesinde. O sıralarda kasabaya dış olayların yankıları gelmeye başladı. 1903'te Sırbistan'da taht değişikliği, ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim değişikliği oldu. Kral Alexander'la karısının Belgrad'da bir subay grubu tarafından öldürülmesi üzerine 10 Haziran 1903 Sırp tahtı Obrenovićlerden Karagiorgević sülalesine geçti ve 1. Pierre kral oldu. 1908'de Osmanlı İmparatorluğu'nda da Abdülhamit devri sona erdi.